Ayrım 14.
Federal devletler düzeyinde bağlı danışma komiteleri. Bu komiteler tıbbi rehabilitasyon konusunda bakım hizmeti yürütmekte, mesleki rehabilitasyon ve özürlüğü işe kazandırma konusunda çeşitli çalışmalar yapmakta ve özürlüleri toplumsal yaşama kazandırmak amacıyla gönüllü kuruluşlar ile dernekler, fonlar ve sağlık sigortası fonları ile yakın bir işbirliği içinde çalışmakta ve sisteme büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. 5.4. Japonya'da özürlülere yönelik devlet dışı örgütler. Japonya'da ülke genelinde her özür grubuna yönelik olarak örgütlenmiş yaklaşık 300 kadar özürlü örgütü bulunmaktadır. Bunlardan 110 tanesi uluslararası örgütlerle işbirliği içindedir. Japon Özürlüler Konseyi bu örgütleri kapsayan bir şemsiye örgüt niteliğinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Nagano Prefektür Özürlü Hareketini Geliştirme Konseyi de bu konuda çalışmalar yürüten kuruluşlardan biridir. 5.4.1 Japon Özürlüler Konseyi. Japon Özürlüler Konseyi 1993 yılında kurulmuştur. Konseyin amacı tam katılım ve eşitlik temasından hareketle çeşitli özürlü hareketlerini gerçekleştirmektir. 66 tane örgütten oluşur. Araştırma, inceleme, bilgi toplama ve uluslararası değişim çalışılmakta olan etkinlik alanlarıdır. Bir yıllık bütçesi 17 milyon 400 bin yendir. Eskap bölgesinde NGO'lar hükümet kuruluşlarıyla birlikte çalışma konusunda önemli bir yere sahiptir. 5.4.2 Nagano Prefektür Özürlü Hareketini Geliştirme Konseyi 1993 yılında kurulmuştur. Örgüt tam katılım ve eşitlik amacıyla hareket eder. Hükümet içi ve dışı kuruluşların etkinliklerini prefektür içinde ve dışında koordinasyon içinde gerçekleştirmesini sağlar. Etkinlik alanı özürlülere yönelik konularda araştırma yapma ve eğitimin geliştirilmesidir. 5.5 Türkiye'de özürlülere yönelik devlet dışı örgütler. Ülkemizdeki özürlülere yönelik olarak çeşitli alanlarda etkinlik gösteren dernek ve vakıflar gibi sivil toplum örgütlerinin tarihsel gelişimine bakıldığında özürlüler açısından örgütlenme pratiğinin bir hayli yeni olduğu görülür. Özürlü örgütlenmelerinin 1950'li yıllara kadar dayandığı temel anlayış himayeci ve korumacıydı. Bu yapılanmalarda hayırsever vatandaşların görev almaları nedeniyle gerçek anlamda söz ve karar sahibi de onlardı. Özürlü örgütlenmelerinin tamamı o yıllara kadar özürlüler adına kurulan dernek ve vakıf biçiminde gerçekleşmiştir. Uzun yıllar özürlülerin örgütlenmesi karmaşa ve belirsizlik içinde sürmüştür. 1981 özürlüler yılının en önemli kazanımlarından biri, özürlülerin kendi konularında uzman olduklarının farkına varılması olmuştur. Bazı ülkelerde özürlülerin ve örgütlerinin yasal düzenlemelerinin her aşamasında etkileri artmıştır. Türkiye'de de bu yıllarda benzer bir süreç yaşanmış ve özürlülerin örgütlenmeleri konusunda bir yasal düzenleme getirilmiştir. 24 Ekim 1983 tarihinde çıkarılan 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 34. maddesi örgütlenme ile ilgili düzenlemeyi içerir. Buna göre en az 3 kamu yararına dernek birleşerek federasyon, en az 3 federasyon da birleşerek konfederasyon oluşturabilmektedir. Bu düzenlemeye göre federasyonların ve konfederasyonun oluşturulması tamamen rızaya bağlıdır. İçli 2002. Oysa özürlülerin örgütlenmesi ile ilgili olan 88. maddesi bu yapıların oluşturulmasını zorunluluk ilkesine dayandırmaktadır. Sakatlara hizmet amacıyla kurulan derneklerin Körler Federasyonu, Sağırlar Federasyonu, Ortopedik Özürlüler Federasyonu, Zihinsel Özürlüler Federasyonu olmak üzere 4 federasyon teşkil etmeleri ve bu federasyonların birleşerek Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nu oluşturmaları zorunludur. Bu hükme göre özürlülere hizmet amacıyla kurulan dernek ve şubelerin bir araya gelmesiyle farklı özür gruplarını temsilen oluşturulmuş Körler Federasyonu, Ortopedik Özürlüler Federasyonu, Türkiye Sağır ve Dilsiz Dernekleri Milli Federasyonu ile Zihinsel Özürlüler Federasyonu zorunlu olarak Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nu TSK meydana getirmiştir. Çeşitli alanlarda görülen örgütlenme pratiklerinde bir araya gelme konusunda zorunluluk ilkesinin değil, isteğe bağlılığın geçerli olması özürlü örgütleri üzerinde bir vesayet bulunduğu tartışmasını yaratmıştır. Bu konuda özellikle 1986 yılında kurulmuş olan TSK ile Körler Federasyonu arasında uzun bir süredir devam eden bir tartışma gündemdedir. Bu tartışmanın ana eksenini antidemokratik bir uygulama olarak değerlendirilen doğal delege sisteminin ortadan kaldırılması ve federasyonların birbiriyle mutlak eşitlik içinde temsil edilmesi, federasyonlar adına yönetim kuruluna girecek kişilerin federasyon delegelerince saptanması oluşturulmaktadır. İçli 2004 Özürlülere hizmet amacıyla kurulan ve etkinlik gösteren vakıfların kuruluşu diğer vakıflarda olduğu gibidir ve şubelerden oluşmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre ülkemizde özürlülere yönelik etkinlik gösteren 293 dernek ve 35 vakıf bulunmaktadır. Bu derneklerin en yoğun olduğu iller Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'dır. Vakıfların en yoğun olduğu iller ise İstanbul ve Ankara'dır. ÖİB tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre ise derneklerin en yoğun olarak bulunduğu iller Ankara 16, İzmir 14, Bursa 11, Antalya 9, Denizli, İçel ve Kocaeli 8'er olarak belirlenmiştir. Özürlülere yönelik olarak hizmet veren dernekler araştırması 2003. Örgütlenmeye ilişkin sayısal veriler kesin olarak bilinmemekle birlikte örgütlenme ağının içinde bulunan özürlü sayısının 250 bin kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam toplam özürlü nüfusunun 7 milyonla ifade edildiği bir ülkede çok düşük bir örgütlenme düzeyini işaret etmektedir. Bir sivil toplum hareketliliğinin itici gücü insanların içinde yaşadıkları toplumu geliştirmek için yöneticilerinden değişiklik isteme amacıyla bir araya gelebilmiş olmasıdır. Pazarlık yaparken avantajları, sayılarının çokluğu, savunduklarının inandırıcılığı ve isteklerinin popülerliğidir. Clark, 1996-48. Burada ülkemiz açısından temel sorunlardan bir tanesi örgütlülük düzeyinin toplumsal kesimlerin her düzeyinde düşük olmasıdır. Türkiye, kendi çıkarları için kurulmuş olanlardan, iş gücünün emeğin örgütlenmesine kadar her düzeyde çeşitli nedenlerle düşük düzeyli bir örgütlenme profiline sahiptir. Ayrıca örgütlenilse bile toplumsal yapı içerisinde tüm örgütlerin eşit bir duruşa ve güce sahip olmadıklarını görmemek olanaksızdır. Güçsüz olmak demek pazarlık gücünden de yoksun olmak anlamına gelmektedir. Her türlü etkinliklerinde devletten yardım isteyen dernekler sorunlarını kendi kendilerine çözme yeteneğinden, çözüm üretmek üzere gerekli donanımlı insan gücünden, eğitim anlayışından sorunların çözümünde kimi zaman son derece önemli bir alan olan finansal kaynaktan ve siyasal karar oluşturma becerisinden yoksun durumdadır. ÖİB tarafından 1998 yılında Türkiye genelinde özürlüler alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıfların mevcut durumlarını, sorunlarını, örgütlenme düzeylerini, gereksinim ve önerilerini belirlemek amacıyla özürlülere yönelik olarak hizmet veren dernekler araştırması yapılmıştır. Çeşitli sorulardan oluşan formlar 78 ilde valilikler aracılığı ile Ankara ve İzmir'de ise ÖİB çalışanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması sonucunda toplam 223 adet sivil toplum örgütünden yanıt alınmış, 29'unu vakıfların oluşturması nedeniyle sağlıklı veri analizinin yapılabilmesi için yeterli görülmediğinden araştırma kapsamında vakıflar değerlendirilmemiştir. Türkiye genelinde yalnızca 194 dernekten alınan yanıtlar değerlendirilmiş, sonuçları içeren bir kitap yayınlanmıştır. Özürlülere yönelik olarak hizmet veren dernekler araştırması 1999. Bu araştırmanın sonuçları incelendiğinde derneklerin çoğu istihdam sorununun giderilmesi, korumalı iş yerlerinin arttırılması konularını hedef olarak belirtmişlerdir. %16. Bunun dışında eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak %14, araç gereç malzeme ve yer eksikliklerinin giderilmesi %12, özürlülere yönelik sosyal ve sportif etkinliklerin arttırılması %9, rehabilitasyon merkezlerinin geliştirilmesi ve arttırılmasını %9 hedefleri olarak göstermişlerdir. Özürlülere yönelik hizmet veren dernekler araştırması 1999-172. Derneklere belirledikleri hedeflere ulaşmak için ne tür projeler tasarladıkları sorusu sorulmuş, ancak elde edilen yanıtlardan derneklerin bu konuda hazırlıklı olmadıkları, özgün ve tanımlı projeleri bulunmadığı görülmüştür. Verilen yanıtlar incelendiğinde derneklerin dernek gelirlerini arttırmayı bir proje olarak tanımladıkları görülmüştür. Özürlülere yönelik hizmet veren dernekler araştırması 1999-182. Bu durum derneklerin yüz yüze kaldığı temel sorunun finansal kaynak eksikliğine işaret etmekle birlikte aslında böyle bir kaynak bulunduğunda bunu kullanma konusunda yeterince hazırlıklı olmadıkları izlenimini uyandırmaktadır. Bu araştırmanın ÖİB açısından en önemli ayağını oluşturan derneklerin ÖİB'den beklentilerini belirlemeye ilişkin soruya verilen yanıtlar incelendiğinde personel eğitimi, malzeme temini ile projeler konusunda destek, mevzuat konusunda bilgilendirilmek, maddi destek gibi seçeneklerle karşılaşılmıştır. Özürlülere yönelik hizmet veren dernekler araştırması 1999-196. Ancak araştırmanın bir diğer sorusu ile kontrol edilen bu soruya verilen yanıtta personel eğitimi isteği konusunda ciddi bir tutarsızlık bulunmaktadır. Çünkü derneklere istihdam ettikleri personel olup olmadığı sorusu sorulmuş ve derneklerin %72'sinden olumsuz yanıt alınmıştır. Özürlülere yönelik hizmet veren dernekler araştırması 1999-196. Derneklerin ÖİB ile ortak çalışma ve işbirliği yapmaya yönelik görüşleri değerlendirildiğinde tüm dernekler sürekli iletişim içinde olmak, yapılan çalışmalardan haberdar olmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak şeklinde görüş bildirmiştir. Derneklerin kendi çalışmalarını aktarma ve ÖİB tarafından hazırlanan formu sürekli yanıtlayarak gönderme konusunda çok fazla istekli olmadıkları anlaşılmıştır. Özürlülere yönelik olarak hizmet veren dernekler araştırması 1999-211. Derneklerin başkanlık etkinliklerini öğrenme konusunda istekli olmalarına karşın kendi etkinliklerini iletmeye çok fazla önem vermemesinin iletişim başarısı ve karşılıklılığı açısından engel oluşturacağı düşünülmektedir. ÖİB bu araştırmaya çalışmaya katılan tüm örgütler ile konunun kamudaki muhataplarını ortak bir platformda bir araya getirerek konunun tüm yönleriyle tartışılmasını sağlamaya yönelik bir çalışma yapmalı, bu örgütlerin güçlendirilmesine ve bilinçlendirilmesine katkı sağlamalıdır. Araştırmada da ortaya çıktığı gibi Türkiye'deki özürlü örgütlerinin de sürekli bir maddi kaynağı bulunmamaktadır. Ancak dernekler kanununun 58. ve 59. maddelerinin aradığı koşulları taşıyıp kamu yararına dernek statüsüne kavuşan derneklere araç gereç bakımından devlet yardımı yapılmaktadır. Maddi sorun bazı dernekler için çalışmalarını engelleyici bir sorun olarak belirlendiğinden bu eksikliklerini gidermek için kimi kez politikalarını ve uygulamalarını benimsemeyerek muhalefet ettikleri devletten yardım istemek durumunda kalmaktadırlar. Buna ilişkin bir karar 1997 yılının Eylül ayında kabul edilen Seul önerilerinde kabul edilmiştir. Hükümetler kaynaklarını mümkün olduğunca doğrudan kendine yardım örgütlerine kanalize ederek özürlülerin bağımsız yaşamalarını hedefleyen programların gerçekleşmesini sağlamalıdır. Uzun süre hükümetler ve uluslararası yardım kuruluşları Asya ve Pasifik'te bulunan örgütleri teknik ve finansal açıdan son derece düşük düzeyde desteklemiştir. Fakat yukarıdaki öneri bu konuda yeni bir yönelime işaret etmektedir. Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan özelleştirme politikaları, devletin neoliberal uygulamalarla boşalttığı kamusal alana girerek ulus devleti zayıflatmaktadır. Özelleştirme yanlısı politikalarda kendine kar getirmeyen herhangi bir alana yatırım yapmak bu politikaların doğasına aykırıdır. Ulus devletin zayıflatıldığı, kamusal alanın daraltıldığı günümüzde sosyal devlet ilkesi zedelenerek toplumsal dengesizliklerin artmasına neden olmaktadır. Devletin kamusal alandan çekilmesi durumunda hizmetlerin planlanması ile sunulması süreçlerini hangi toplumsal aktörden beklemek rasyoneldir? Kim bunları kim için ve hangi amaçla üstlenmek ister? Kârlılığı olmayan, kâr üretmeyen, kârı maksimize etmeyen herhangi bir eyleme şirketlerin, firmaların ilgi göstermesi mümkün müdür? İşte STK'lar bu aşamada önem kazanmakta ve devletin kamusal alandan çekilmesi sonucu doğan boşluğu giderecek aktörler olarak görülmektedir. Ancak sivil toplum örgütlerini sosyal devletin veya refah devletinin bir alternatifi olarak görmek ve onlara böylesi bir misyon yüklemek doğru ve anlamlı değildir. Devletin özellikle küresel ve neoliberal politikalarla dönüşümü denilen bir olgudan söz edilebilir. Burada devlet eskisi gibi yatırımcı, regülasyoncu, her şeye burnunu sokan bir kuruluş olmaktan çıkacak, kendini uluslararası rekabet süreçlerine uyabilmesi için gerekli makro katkılar yapmakla sınırlandıracaktır. Devletin eski ekonomik işlevlerinin bir ölçüde daralması ortada bir boşluk bırakmıştır. Bu boşluğun güncel deyişle STK'lar tarafından doldurulabileceği düşünülmüştür. Şöyle de söylenebilir. Devlet sosyal devlet olmaktan ne ölçüde çıkarsa istihdam yaratma, işsizlik sigortası ve buna benzer sosyal politikalardan ne ölçüde uzaklaşırsa ortaya çıkan boşluğu meslek grupları veya çıkar grupları kendi öz örgütlenmeleriyle dolduracaklardır. Toplum ve Hekim 2324. Ülkemizdeki koşullar dikkate alındığında görülecektir ki üye sayıları yetersiz, finans kaynağı olmayan herhangi bir biçimde üretim yapma şansına dahi sahip olmayan özürlü derneklerinin devasa boyutlardaki sorunlarını kendi başlarına çözmelerini beklemek hem adil değildir hem de eşitlikçi bir yaklaşım değildir. Çünkü özürlülük ne salt birey olarak özürlünün ne de özürlünün yakın çevresinin sorunu değildir, olmamalıdır. Özürlülük toplumsal bir sorundur. Dolayısıyla toplumsal yapıyı oluşturan tüm katmanlar bu soruna taraftır. Sorunu oluşturan etmenlerin ortadan kaldırılması, etkisinin zayıflatılması, soruna maruz kalanlara gerekli yardımın yapılması ortak bir sorumluluk olarak değerlendirilmelidir. Burada özürlü örgütlerinin temel görevi sorunu doğrudan yaşıyor olmanın öznelliğini politika üreterek bunu hizmet sunma aşamasına kadar götürülmesini sağlayacak nesnel bir sürece dönüştürmeleridir. Sosyal devlet uygulamalarının desteklenmesi ve arttırılması konusunda özürlü örgütleri bir baskı unsuru olmayı başarabildikleri oranda özürlülük konusunda hem kendileri için hem de özürlüler için bir şey yapmış olacaklardır. Özürlü örgütleri sorunun tanımlanması ve çözüm yollarının araştırılmasında, somut önerilerin oluşturulmasında, sorunun çözümünde temel bileşenlerden biridir. Ekonomik, toplumsal ve siyasal açıdan değişikliklerin yaşandığı bu dönemde sorunun sahipleri çözüm merciğini tam olarak adlandırmak ve tavrını, duruşunu ve politikalarını buna göre oluşturmak zorundadır. Özürlü örgütleri soruna taraf olması nedeniyle çözümün tarafı da olmak durumundadır. Bu nedenle özürlüler toplumsal, ekonomik ve politik açıdan yerlerini belirleyip ona göre tavır almak zorundadır. Özürlüler örgütlerini ve örgütlülüklerini bu temel üzerinde şekillendirmelidir. Özürlü örgütleri sorunlarına bütüncül bir perspektifle yaklaşmalıdır ki çözüm de bütüncül olabilsin. Özürlünün öncelikli sorunu belirlenerek yaklaşım ve planlama çalışmaları bu öncelik üzerinden yürütülmelidir. Palyatif, çok parçalı, bütünlükçü olmayan politikalar sorunu çözmenin ötesinde içinden çıkılmaz bir durum yaratacaktır. Bölüm 6. Tartışma, sonuç ve öneriler. 6.1. Tartışma ve sonuç. Özürlüler açısından bakıldığında sağlık, eğitim, mesleki, rehabilitasyon, istihdam, toplumsal yaşama katılım birbirini izleyen ve birbirini belirleyen süreçlerdir. Bu süreçlerin düzgün planlanması ve kurulması hem hizmetin etkinliğini belirleyecek hem de hizmet sunulan kitlenin gereksinimlerini doğru ve anlamlı bir biçimde karşılamanın temelini oluşturacaktır. Dolayısıyla bu süreçlerin özürlüler açısından sorunsuz yaşanmasının sağlanması ve gereken önlemlerin alınabilmesi için hukuksal, toplumsal ve örgütsel düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmaya başlarken ekonomik, toplumsal ve siyasal bakımdan farklılık gösteren ülkelerde toplumsal yaşamın özürlüler açısından düzenlenmesi ve özürlülük sorununa yaklaşımının da farklı olacağı, özürlülere yönelik hizmet sunumunun niteliğinin belirlenmesi meselesinde ülkelerin genel gelişmişlik düzeylerinin belirleyici olması ile birlikte örgütlenme biçimleri açısından olmasa bile hizmetin planlanması ve sunumunun çeşitli farklar içereceği düşünülmüştü. Aşağıdaki tablo yapılan bu karşılaştırmanın bir özeti niteliğindedir. Tablo 17. Ülkelerin karşılaştırılması. Yasalar. Bütüncül yasa. Temel ilkelerin yer aldığı yasa. ABD var. Almanya var. B Krallık var. Japonya yok. Türkiye yok. Yalnızca özürlülere yönelik yasal düzenlemeler, uygulamaları içeren düzenlemeler. ABD var. Almanya var. B Krallık var. Japonya var. Türkiye yok. Uygulamalar. İstihdamda kota. ABD yok. Almanya var. B Krallık yok. Japonya var. Türkiye var. Ulusal rehabilitasyon politikası. ABD var. Almanya var. B Krallık var. Japonya var. Türkiye yok. Özürlüye yönelik istatistik. ABD var. Almanya var. B Krallık var. Japonya kısmi. Türkiye yok. Yerel yönetim. ABD etkin, Almanya etkin, B Krallık etkin, Japonya etkin, Türkiye etkin değil. Eğitimde kaynaştırma, ABD var, Almanya var, B Krallık var, Japonya var, Türkiye kısmi. Yalnızca özürlülere yönelik ulaşılabilirlik, ABD var, Almanya var, B Krallık var, Japonya var, Türkiye yok. Ülkelerin tarihsel geçmişleri, sorunların tanımlanması ve çözüm yollarının belirlenmesi süreçlerine ilişkin ipuçları taşımaktadır. Özellikle BK ve Almanya'nın 2. Dünya Savaşı deneyimi, ırk ayrımının şiddetli yaşandığı bir ülke olan Amerika'da ayrımcılık temelinde toplumsal hareketlerin varlığı özürlülere yönelik politikaların oluşturulmasında etkili olmuştur. 2. Dünya Savaşı deneyiminden sonra sosyal devlet uygulamasının en güçlü olduğu ülke olan ve özellikle tüm topluma yönelik bir sağlık sistemi için gerekli örgütlenmeyi gerçekleştirerek Ulusal Sağlık Örgütü'nü kurarak ilk kez tüm yurttaşlarına sınırsız sağlık hizmeti vermiş olan BK'da özürlülere yönelik hizmetlerin yasal açıdan düzenlenmesi 1940'lı yıllara uzanır. Almanya'da İngiltere gibi savaştan sonra gazilerini rehabilite etmek amacıyla bu işlerin kurumsallaşmasını sağlamıştır. Türkiye'de ise özürlüleri güçsüz, aciz olarak değerlendiren, daha çok korumayı amaçlayan yaklaşımlar onları toplum içinde üretken kılmanın önündeki engellerden birini oluşturmuştur. Özürlülerin toplumsal yaşama katılmasının temel koşullarının eğitim, mesleki rehabilitasyon ve istihdam etkinliği olması gerektiği konusundaki duyarlılık ancak 80'li yıllardan sonra bir oranda mümkün olabilmiştir. BM'nin gelişmekte olan ülkelerin özürlülerle ilgili çalışmalarını ve politikalarını oluşturmak üzere belirlediği 10 yıllık çalışma dönemi olan 80'li yıllarda ülkemizde de BM'nin sakatlarla ilgili bir kurul oluşturulması tavsiye kararı doğrultusunda 1981 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve kurul çalışmalarını 30 Mayıs 1997 tarihine kadar sürdürmüştür. Yine bu yıllarda özürlülerin istihdamı için kota sistemi ve mesleki rehabilitasyona ilişkin düzenlemeler getirilmiş ve 2908 sayılı dernekler kanununa özürlülerin örgütlenmesi için hükümler eklenmiştir. 1993 yılında Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerce standart kuralların kabulüyle birlikte bu ülkelerde özürlülük konusunda bir hareketlenme söz konusu olmuştur. İngiltere'de 1995 yılında kabul edilen özürlü ayrımcılığı yasası, Japonya'da çıkarılan temel özürlüler yasası bu tarihe denk düşmektedir. Türkiye'deki salt özürlülere yönelik yasal düzenleme çalışmaları da bu tarihten sonra başlamıştır. Amerika'nın 1990 tarihinde çıkardığı ada, belki de Birleşmiş Milletler'in çalışma takvimi üzerinde de etkili olmuştur. Türkiye ile incelenen ülkeler karşılaştırıldığında yasal düzenlemeler açısından belirgin bir farklılık olduğu görülmektedir. ABD, BK ve Almanya'da özürlülere yönelik tüm düzenlemeleri içeren bütüncül bir yasanın bulunduğu, özürlülere yönelik hizmetlerin bu tek yasa ile düzenlendiği dikkati çekmektedir. Amerika'nın özürlü Amerikalılar yasası, BK'nın özürlü ayrımcılığı yasası, Almanya'nın sosyal yasası, sağlıktan rehabilitasyona, istihdamdan mimari engellerin ortadan kaldırılmasına değin özürlüler için yaşamın özürlüler açısından düzenlenmesi konusunda rehberlik etmektedir. Japonya'nın temel özürlüler yasası ise bütüncül bir yasa olarak nitelenmemesine karşın pek çok alanda düzenleme içerdiğinden bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Anılan ülkelerde bütüncül yasalar dışında özürlülerin çeşitli alanlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yönelik olarak düzenlenmiş yasal metinlerde bulunmaktadır. Örneğin ABD'de 9 adet federal yasa, özürlülerin yaşamını kolaylaştırmak üzere konuttan ulaştırmaya, seçim kayıtlarının tutulmasından telekomünikasyon hizmetlerine, rehabilitasyon hizmetlerinden eğitime ve mimari engellerin kaldırılmasına değin pek çok alanı içermektedir. BK, Almanya ve Japonya'da da benzer alanlar için özürlülere yönelik yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Toplumsal yaşamın tüm alanlarının özürlüler açısından rafine bir biçimde yasalarla tanımlanmış olması, sunulacak hizmetlerin de herhangi bir karmaşıklığa meydan vermeyecek biçimde düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur. Oysa Türkiye'de bu açıdan sorunlu bir durum olduğu görülmektedir. 573 sayılı özürlülere yönelik özel eğitimi düzenleyen KHK dışında doğrudan özürlüler için hazırlanmış bir yasa bulunmamaktadır. Özürlülere yönelik hizmetleri belirleyen yasal düzenlemeler, hizmet sonucu örgütlerin kendi yasaları içine monte edildiğinden yasal durum açısından bir dağınıklık ve düzensizlik söz konusudur. Bu yasal dağınıklık hizmetlerin etkin ve verimli planlanması ve uygulanmasının önünde engel oluşturmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Rehabilitasyon ve Korumalı İş Yeri Komitesi raporu 1996-44. Bütüncül bir yasanın varlığı hizmetlerin izlenmesini kolaylaştırarak, aksayan durumda erken müdahaleye olanak tanıyarak sorunların giderilmesini de hızlandırmış olacaktır. Türkiye'deki mevcut durum hizmetlerin organizasyonunu güçleştirmekte ve hizmetlerin denetimini olanak vermemektedir. ABD'de özürlülere yönelik sistemin iyi işlemesinin temel nedeni, özürlülerle ilgili bilgilerin elde edildiği araştırmalar yapılarak buradan çıkan verilerle hizmetlerin planlanıyor olmasıdır. Bu araştırmalar yoluyla özürlülerin sorunları tüm boyutlarıyla sorgulanmakta ve çözüm önerileri de buna göre üretilmektedir. Türkiye'de özürlüler ile ilgili öncelikli sorun nedir? Bu sorunun yanıtlanması, sorunun isminin konulması çözümü için atılmış olan ilk adımda olacaktır. Bu konuda Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın temel sorumluluk alanı olan sorunun tespit edilerek çözüm yolları araştırılması konusunda gerekli adım atması, özürlülük politikası adına yapılacak olanların ve politikaların geliştirilmesi yolunda temel oluşturacaktır. Peki bu konuda ilk olarak yapılması gereken ne olmalıdır? Ülkedeki özürlü profilinin çıkarılarak öncelikli sorunlarının tespit edilmesi, sağlıklı analiz ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için sağlıklı rakam ve veriler gerekmektedir. Bu konuda politika oluşturulabilmesi sağlıklı analiz yapılmasını gerekli kılar. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu da bu konuda özürlülerle ilgili gerekli rakamların, sosyal ve ekonomik durumlarının elde edilebilmesidir. Türkiye'deki istatistik ve sınıflandırma eksikliği, özürlülerle ilgili tüm hizmet alanlarında bütüncül bir politika oluşturulmasına da engel olmaktadır.